16. ayrım.
Torunlarını görmeyen bir dede karşısındaki tutumu ve özellikle duyguları herkesin ilgisini çekiyordu. Tülay Hanım, ilk torunlarının Yankı ve Şule'nin ilk çocuğu İdil'in yeni yeni yürümeye başladığı sıralarda bazen gözlerini yumup yürümeyi denediğini gözledi. Kendisi büyüyüp konuşma yaşına geldiğinde de dedesinin ayağa kalktığını görür görmez hemen ''Dede nereye gideceksin?'' diye soruyor ve yanına gelip eline yapışıyordu. Dedesinin yeniden görme yeteneğine kavuşmasını istediği de bazı konuşmalarından anlaşılıyor. Bir gün dedesine, ''Dede, doktora gidersen gözlerin iyi olur değil mi?'' der. ''Hayır'' der dedesi, ''artık iyi olmaz.'' O ısrarla, ''Ama hastanede yatarsan gözlerin iyi olur.'' der. Bir başka günde, ''Dede, sen okula gittiğin zaman görüyordun değil mi?'' diye sorar. Torunu İdil'in onun görmesini ne kadar istediğini kendi kitabından okuyalım. Onun benim kör olmama gönlünün bir türlü razı olmadığını gösteren şu olayı da aktarmak isterim. Bundan bir süre önce önemli bir ameliyat geçirmiştim. Yankı'nın evinde nekaat dönemimi geçiriyordum. Tabii İdil bizimle olmaktan çok mutluydu. Babaannesiyle sık sık gezintilere çıkıyorlar, evde de kitap okuyorlardı. İşte o günlerde İdil babaannesine, ''Siz hiç gitmeyin, hep burada kalın.'' demiş. Babaannesi, ''Bizim evimiz İzmir'de. Deden iyileşince oraya döneceğiz diyerek kalamayışımızın nedenini açıklamış. Bu konuşmanın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra babaannesiyle İdil arasında geçen şu küçük olay İdil'in körlükle ilgili duygularını yansıtıyor sanırım. Babaannesiyle gittikleri bir gezintiden dönerken İdil gökteki yeni ayı görmüş, ''Babaanne bir dilek dileyeyim mi?'' diye sormuş. ''Dile bakalım.'' demiş babaanne. ''Bir tane daha dileyeyim mi?'' ''Dile kızım. Bir tane daha dileyebilir miyim?'' ''Olur kızım.'' İdil böylece içinden üç dilek dilemiş. Az sonra, ''Babaanne, birinci dileğimi söyleyeyim mi?'' demiş. ''Söyle, İstanbul'dan hiç gitmemenizi diledim. İkinci dileğimi de söyleyeyim mi?'' ''Söyle, dedem iyileşsin. Üçüncü dileğim ne biliyor musun babaanne?'' ''Neymiş söyle bakalım, dedemin gözleri görsün.'' Bunları neden anlatıyorum? İdil'in gözlerimin görmeyişi karşısındaki tutumu, oğullarımın çocukluklarındaki tutumundan daha değişik de ondan. İki oğlum da çocukluklarında benim kör oluşumu bu olgunun üzerinde hiç durmadan kabullenmişlerdi. Ben de öteki çocukların babaları gibi sabahleyin işime gidiyor, evin geçimini sağlayacak parayı kazanıyordum. Onlarla oynuyor, söyleşiyordum. Bazı durumlarda bana yardımcı olmayı olağan sayıyorlardı. Kısacası öteki çocukların gören babaları karşısındaki tutumundan farklı bir tutum içinde değillerdi. Ne benim ne zaman kör olduğumu soruşturmuşlardı, ne de bir gün görebileceğimi umarak çocukça da olsa böyle bir dilek dilemişlerdi. Gözlerini yumarak yürümeyi denemeleri yaptıkları da görülmemişti. Aramızdaki konuşmalarda görmekten, körlükten hiç çekinmeden söz etmeye alışmışlardı. Torunum İdil de görmekten ve kör sözcüğünü kullanmaktan çekinme duymuyor fakat benim körlükten kurtulmamı istediğini de açıkça ifade ediyor. İkinci torun erkek ve yine Yankı ve Şule'nin. Aras. Aras'ın en çok sevdiği oyuncaklar trenler. Çeşit çeşit trenleri, pilli pilsiz lokomotifleri var. Bir İngiliz anaokuluna gittiği için trenlerine Toby, Lady, George, Thomas gibi isimler vermiş. Ayrıca videoda sık sık seyrettiği çocuk filmlerinde de bu isimleri sık duyuyor olmalı. Gütekin Yazgan torunlarıyla ilişkilerinin bilincinde. Şöyle yazıyor.
Torunlarımla aktif olarak ilgilenmeyi ihmal etmiyorum. Onlara görmeyen bir dedenin körlük yüzünden gören dedelerden çok farklı olmadığını kavratmaya çalışıyorum. Bunun için onlarla birlikte çeşitli etkinlikler yapıyorum. Birkaç örnek vereyim. Onlarla saklambaç oynuyorum, okulculuk oyunlarında rol alıyorum, daha başka oyunlarına da katılıyorum. Sırası geldikçe basit bilgiler veriyorum. İdil ilköğretim okuluna başlamadan önceki yıllarda onunla oyun havası içerisinde sayı sayma ve basit toplama çıkarma çalışmaları yapıyorduk. Önceleri sözlü olarak yaptığımız bu basit aritmetik çalışmalarını daha sonra bilgisayar ekranı üzerinde yazılı olarak yapmaya başladık. Ben İdil'i kucağıma alarak bilgisayarın başına geçiyordum. İlkin ona ekrana yazdığım tek ve iki basamaklı sayıları okutmayı öğrettim. Bundan sonra yine ekrana söz gelimi 5 artı 2 eşittir gibi basit bir toplama veya 8 eksi 1 eşittir gibi basit bir çıkarma işlemi yazıyor. Yanıtı klavyedeki sayılara basarak yazmasını istiyordum. Verdiği yanıt doğru ise bir aferin oluyordu. Yanıtı yanlış ise düzeltiyordum. Ayrıca adını soyadını ve başka birkaç sözcüğü tanımasını da ekranı kullanarak öğrettim. Bu çalışmalardan o kadar tat alıyordu ki ara sıra yanıma gelip haydi dede çalışalım diyordu. Bilgisayardan yararlanarak benim yazdıklarımı o, onun yazdıklarını da ben okuyabiliyordum. Böylece gören bir dedenin torunuyla aritmetik çalışmasından pek de farklı olmayan bir çalışma gerçekleştiriyordum. Şimdi de İstanbul'da onların konumu oldukça bilgisayarı kullanarak onun okuma ve yazmayı geliştirmesine yardımcı olabiliyorum. Bunları yalnızca torunlarımla nasıl mutlu zaman geçirdiğimi anlatmak için yazmıyorum. Daha önemli bir nedenim var. Kör bir dedenin torunlarıyla ilişkilerinde körlüğe uyum sağlamasına ilişkin örnekler vermek için de biraz ayrıntılı olarak yazdım.
Bu konuda yazısını şu cümlelerle bitiriyor ve bu cümleler her dede ve nine için önemli bir konuya dokunuyor.
Şu yaşlılık dönemimde torunlarım benim için en doyurucu mutluluk kaynaklarından biri. Bir daha önemli belirtmek isterim ki bu kaynaktan yararlanmanın yolu onlarla ilişkileri canlı tutmaktan geçiyor. Bunu başarmaya çalışmak da körlüğe uyum sağlama sürecinin bir parçası.
İzmir'deki ilk buluşmamızda sabah kahvaltısına oturduk. Baktım konu hemen torunlardan açıldı. Acele olarak ses kayıt aygıtını çalıştırdım.
Geliyorlar mesela, babaanne ne zaman falan yere gideceğiz, babaanne ne zaman falan yere gideceğiz diye soruyorlar. Tamam gideceğiz çocuğum diyorum, tamam gideceğiz. Çünkü çok hoşlarına gidiyor. Sonra söyledikleri yere gittiğimizde de muhakkak onlara bir para ölçüsü koyuyorum. Mesela 20 lira harcayabilirsiniz diyoruz. O güne göre değişiyor tabii. Gelecek sene 30'a çıkabiliriz.
Anlıyorum.
Ondan sonra o parayı ona vererek hadi çocuğum dolaşın diyorum. Ben de yarım saat rahat ediyorum. Onlar dolaşıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, bakıyorlar. Babaanne ama şu kadar diyorlar örneğin. Ben de sen bak bakayım daha belki başka bulursun diyorum. Sonra bakıyorum hakikaten o az gelecek çocuğa. Hadi diyorum size biraz tolerans göstereyim. 5 lira daha arttıralım bunu 25. Yaşasın babaanne diyorlar. Gene gidiyorlar derken 25 liralık bir oyuncağı alıp geliyorlar. Bundan sonra eve gidiyoruz. Ve bir dahaki seneye yahut da yazın, yani bir daha nerede olursa alışveriş için bir yöntem bulmuş oluyoruz. Çünkü o kadar çok şey istiyorlar ki.
Değil mi?
Engel olamıyorsun. O diyor, bu diyor, hepsine hayır desen o zaman engel olmak gibi oluyor çocuğunu alacaklarına. Halbuki senin hakkın bu. Sen bununla istersen 2 şey al, istersen 3 şey al.
O zamana kadar sessizce konuşmalarımızı dinleyen Gültekin dede devreye girdi.
Oyuncaklarını biz seçmekten vazgeçtik. Seçimi onlara bırakıyoruz artık.
Bir sistem geliştirdiniz, o sistemi kabul ettiler ve o sistem içinde alışveriş yapıyorlar.
Evet, istediklerini böyle alıyorlar.
Yankı ve Şule'nin çocukları İdil ve Aras'la ilgili olarak konuşuyorduk. Aklımdan Çağrı ve Gamze'nin çocuklarıyla da aynı mı diye geçti. Tülay Hanım sanki aklımdan geçenleri okumuşçasına söze girdi.
Aynı kuralı Kerem ve Cem'e de, Çağrı ve Gamze'nin çocuklarına da uyguluyoruz tabii.
Evet evet, onlara da.
Biraz da Çağrı ve Gamze Yazgan ailesiyle ilgili bilgi verir misiniz? Neredeler? Nasıl gittiler oraya? Benzeri.
Çağrı'nın çocukluğu biraz hareketliydi. Karıştırmayı çok sever, dolapları boşaltır, evin neresinde ne var çok iyi bilirdi. Aynı zamanda neşeli, elinde radyo gezen, şarkı söyleyen bir çocuktu. İki kardeş yaş farkı olmasına rağmen çok iyi anlaşırlardı. Her ikisi de bizlere gerek okul gerekse günlük yaşamlarında üzmeden büyüdü.
Okul hayatı?
Çağrı Bornova Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Ege Tıp'ta eğitimini tamamladı. Psikiyatri ihtisasını New York Bronx'ta Albert Einstein Üniversitesi'nde yaptı. Aynı yerde bir yılda yaşlı psikiyatrisi ihtisasını yaptı. Amerika'dan dönünce Marmara Tıp'ta yardımcı doçent oldu. Geçen yılda doçentlik sınavını vererek doçent oldu.
Son 2 yıldır Indianapolis'e bağlı Muncie'de bir hastanede çalışıyor. Bu arada borç sınavını Amerika Birleşik Devletleri'nde hekimlik yapabilmek için alınması ve geçilmesi gereken mesleki sınavı aldı.
Çok tatlı bir gelinimiz var ve 2 torunumuz. Gelinimiz Gamze Denizlili, köklü bir ailenin kızı. Kendisi de aile hekimliği ihtisası almış, başarılı bir doktor. Onların da evliliği 10 yılı doldurdu.
Evet evet, 10 yılı buldu.
Torunlarımız Kerem 7, Cem 5 yaşında. İkisi de çok tatlı ve akıllı çocuklar. Matematikte özellikle Kerem çok başarılı. Her ikisi de İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor. En büyük zorluk çok uzakta olmaları. Hepsini çok özlüyoruz.
Geçen sene gidip 1,5 ay kaldık. Çok güzel vakit geçirdik.
Peki, teşekkür ederim. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz.
İdil büyüdü, artık genç kız oldu. Artık onunla o devrimiz bitti. Yani ilişkimiz gene devam ediyor ama büyüdü, genç kız oldu. Eskiden bir kıyafet alır, buradan hediye olarak götürürdüm. Şimdi gittik mi beraber gidip seçiyoruz. Mümkün olduğu kadar kendilerinin özgürce seçimleri bence daha iyi oluyor.
Anlıyorum.
Mesela hiç unutmam. İdil kırmızı bir manto, kaban gibi bir şey istiyor. O kırmızı kabanı gittik gördük. Ama o kadar pahalıydı ki benim alım gücümün üstünde. Başka yerlere bakalım çocuğum dedik. Bambaşka yerlere gittik, bulamadık. Başka zaman alırız dedim. Fakat işin enteresan tarafı, geçerken ona yakın bir yerden geçmişiz, yani dükkana. Babaanne işte bak dükkan burada dedi. Daha 4 yaşında falan.
Aklı orada kalmış.
Evet, aklı orada kalmış. Dükkana tekrar girdik ama olmuyor. Yine de baktık. Bedenine biraz büyük de geldi. Satıcı kadın dedi ki bu tam sana göre değil, biraz büyük duruyor. Böylece oradan ayrıldık. Yelek alalım sana dedim. Neyse, ona ikna oldu, aldı. Fakat ne şartla? İstanbul'da bu mağazanın Ataköy'de şubesi var dediler. İdil artık bütün gün babaanne anneme söyleyeceğiz, Ataköy'e gideceğim, kırmızı kabanımı oradan alacağım deyip durdu. Biz pembe bir yelek aldık ama yine onun aklı ötekinde. Nitekim İstanbul'a gelir gelmez uçaktan inince beni Ataköy'e götür anne, bana oradan kaban alalım demiş.
Bireylerin kendi seçimlerini kendilerinin yapmaları ve yapmış oldukları seçimlerin sorumluluğunu almaları kişisel gelişimin temel ilkelerinden biri. Bütçe bilinci bu sorumluluğun somutlaşmış bir yansıması oluyor. Ben bunları düşünürken Tülay Hanım başka bir bilgi verdi.
Eksik olmasın, annesi babası İdil 3-3,5 yaşındayken onu uçakla tek başına bize İzmir'e yollarlardı.
Hayretimi gizleyemedim. Öyle mi?
Evet evet. Aslında ben onun bir resmini bulsam.
O bir hostes.
Elinde bavuluyla bekleyişini. Görülecek şeydi doğrusu. 3-3,5 yaşında bunu yaptı İdil. Çok hoş bir şey. Biz de çok mutlu oluyorduk tabii.
Burada bir 10-15 gün geçirirdi.
Ayrıca onun her gelişinde ve gidişinde dedesi bir mektup yazardı bilgisayarında. O sırada yaptıklarını, gelişmesiyle ilgili bilgileri, onun mesela ilk konuşması, ilk yürüyüşü, ilk ne yaşadıysa.
Peki bu mektupları ne yapacaktı?
Tekin 10 yaşına gelsin dedi. Ben sağ olursam ben, olmazsam da bunu İdil'e veririz diye. Bu arada da bol bol resim çekiliyordu. Sonra mektuplar tamamlandı. İdil 10 yaşına geldi. 32 tane mektup olmuş bu arada. Onları pembe kağıtlara bastık bilgisayarda. Her mektuba yaşamıyla ilgili uygun resimleri bulduk. Onları ekledik. Bir de ben onun 6 aylıkken saçından bir parça kesmiştim. Onu da yapıştırdım.
Ne kadar anlamlı bir anı.
Böylelikle şöyle bir cilt kitap gibi bir şey oldu. Onu bastırdık, spiral cilt yaptırdık. Ve 10 yaşında dedesinden İdil'e sevgilerle yazarak üzerine verdik onu. Çok duygulandı. Ah canım, nasıl duygulandı. Şimdi de okuyor, okudukça babaanne dede diyor, çok duygulanıyorum. Seneler geçsin tabii daha çok etki yapar bu.
Bu satırları yazarken gözlerim dolu dolu ve içimde kendini ara sıra hissettiren ince bir sızı var. Benim çocukluğumda dedem ve büyük annem olmadı. Baba olduğum dönemde de çocuklarımın kendi dedelerini doya doya görmelerinin önemini bilmiyordum. O bilince sahip değildim. Gençliğimde ve yetişkinliğimde Gültekin Yazgan'ın olgunluğuna ve değerlerine de sahip değildim. Olsaydım çocuklarım doya doya dedeleriyle oynarlardı. Birçok şeyden olduğu gibi ondan da mahrum büyüdüler. O zamana kadar yüzünde bir gülümsemeyle sessizce bizi dinleyen Gültekin dede konuştu.
Şöyle başlamıştım mektuplara o zaman. Yaşadığın fakat ileride hatırlayamayacağın günleri yazacağım sana diye. Ne zaman dede dediği bile vardı orada.
Pek anlamlı bir zenginlik kaynağı.
Ara sıra öğütler de vardı.
Öğütler de oluyordu bazen. Güzel bazı öğütler de hayatla ilgili. Bir nevi deneme havasında yazılmış.
Daha önce çocuklarla bir bütçe ayırmakla ilgili olarak aramızda konuşmuştuk. Ama o sırada ses kaydı yapmıyordum. Kayıt cihazını açtım ve sordum. O bütçe konusunu nasıl düşündünüz? Nereden geldi aklınıza?
Nereden geldiğini anlatayım. Bir kere ikimiz de öğretmen olarak çalışıyoruz. Giren paramız belli sonuçta. Gültekin avukatlık yapıyordu ama avukatlığa güvenerek bir bütçe yapmak mümkün olmuyordu. Gelirimizi giderimizi denk getirebilmek için bütçe yapıyorduk.
Çocuklar kaç yaşındaydı bu dediğiniz zaman içerisinde mesela?
Yank 12'sinde, Çağrı'da 6'sında oluyor. Bütçe dönemi o dönem.
Konuşmaları sessizce izleyen Gültekin Bey söze karıştı ve Tülay Hanım'ı düzeltti.
Daha önceydi.
İkisinde bilinçli olarak katıldıkları zamanı söylüyorum. Çocukların araları 6 yaş. Biz genellikle kendimiz de bütçe yapardık. Gültekin derdi ki bir para ayırırdık. Ondan sonra Tülay. Yani hepimizin ayrı ayrı bütçesi yapılırdı. Yalnız çocukların değil.
Gültekin Bey kendi verdiği ismi kullandı.
Ödenekler.
Her birinizin ayrı hesapları mı vardı yani?
Evet. Ondan sonra Yankı Çağrı. O zamanın parasıyla 3000 lira, 2000 lira diye herkese bütçe ayrılırdı. Tabii Yankı'nın mesela yaşı daha büyük. Onun 3000 olursa Çağrı'nın 2000 olurdu. Bu bütçe içinde ne alacaklarını çocukların kendileri belirlerdi. Konuşurduk aramızda. Bu sene harcamalarımızı yapacağız. Hepimiz özgürüz. İstediğimiz şekilde harcamaktı. Ama bütçenin dışına da çıkmayacağız. Çünkü gelirimiz yeterli olmaz derdik. Söz gelimi ucuzluk dönemleri olurdu. Bilirsiniz daha belli zamanlarda yapılırdı.
Vakkonun falan çok güzel olurdu.
İhtiyaçları da belli olurdu. Kendileri de mesela pantolon isterim, gömlek isterim derdi. Tabii biraz da yönlendiriyorsun. Bütün bilinçsiz bırakmak da doğru değil çocuğu. Seçmesine seçiyor ama bak pantolonun eskidi, şu şöyle oldu diye biraz biz de söylerdik. Gider seçerlerdi istediklerini. Onlar alınır, sonra her ay aldığımız o bütçe defterinde yazılır.
Herkese ait sayfalar mı vardı? Bir sayfa...
Bir defterde mesela Yankı deyip 200 sayfa ayırırdık, Çağrı deyip 200 sayfa, sonra da altına ne alındıysa, onun için ne yapıldıysa yazılırdı.
Anlıyorum.
Ama büyük kalemler, yoksa çikolata aldı, küçük bir şey aldı, o tip bir şey değil. Yıl sonuna doğru da bir toplam alınıp ne kadar daha kaldı ya da açıklar tespit edilir, ona ilave bütçe alırlardı. Ama önemli bir ihtiyacı çıktı, bir ayakkabı gerekti mesela, o zaman hiç öyle bir sınırlandırma yoktu. Bu böyle bir ortalama bir düzen oluşturmak için vardı. Ama bunu kendimize de uygulardık. Onu da görürlerdi. Ortada olan bir defterdi yani. Onun için karşılıklı bir güven duygusu vardı birbirimize.
Kendinize de uygulardınız. Yani orada 4 isim yazılıydı. Öyle mi?
Tabii, o çok önemli.
Kimse öyle keyfine göre harcamazdı.
Hayır, hepimizin bütçesi ayrıydı.
Demokratik şeffaflık bu. Ne kadar önemli.
Hepimiz de yazardık harcamalarımızı. Neredeyse denk de getirirdik. İyi tutardı hesaplarımız. Hem güzel giyinirlerdi, hem istekleri olurdu, hem de borca girmemek, belli bir kalite içinde iyi bir yaşam sürdürebilmek için yapardık bunu. Eğlence bütçemizi bile ayırırdık şu kadar deyip.
Eğlenceyi de ihmal etmezdiniz.
Tatil derdik, tatile ayırırdık. Bunları mümkün olduğu kadar tuttururduk. Biraz geçerdi, onu da ayarlardık artık.
Tabii, çocuklarla birlikte yapılması çok önemli.
Gültekin Bey, tabii çocuklarla birlikte yapılması çok önemli dediği zaman ben kafamdan bu sözün temelindeki değeri keşfetmeye yönelmiştim. Biz bilinci, sorumluluk ama sanırım en önemlisi sevgi. Bu kör adam benim ülkemin çocuğuydu ve şimdi uzansam dokunabileceğim bu insan gözümde gittikçe devleşiyordu. Ben aklı başında bir insandım. Okulumda ve mesleğimde başarılıydım. Alanım psikolojiydi ve bilmem gereken şeyleri biliyordum. Ama baktığım zaman bu kör adamın aile yaşamının zenginliği yanında kendi yaşamım, benim çocuklarımla ilişkim fakir kalıyor. Benim iç dünyamda olan bitenden habersiz onlar konuşmaya devam ediyordu.
Heyecanla alışverişe, yapacaklarını, alacaklarını seçmeye yönelirlerdi. Bu uzun süre bütün lise hayatı boyunca böyleydi. Yankı Üniversitesi de burada böyle yaşadı.
Sonra tabii enflasyon buna imkan vermedi.
Enflasyon başlayınca o iş zorlaştı tabii. Ama gene de çocuklar böyle bir uygulama sonucu daha bilinçli olmaya başlıyor zaten. Benzin paramızı ayırırdık çünkü her masrafın bir yeri var. Benzin doldur doldur ne yaparsın sonra?
Gültekin Bey gülüyor.
Çok varlıklı insan belki düşünmez ama belki de daha çok düşünür, o ayrı mesele. Hiç onunla ölçülmez aslında. Bu bir disiplin meselesi ve bir disiplin geliştirmesi açısından çocuklar bunun çok da yararını gördüler.
Esas önemli olan o zaten.
Fark etmeden görüyor insan bunun yararını. Ben de mesela çok genç evlendim, 17 yaşında. Birçok şeyi yaşamımda disipline etmeyi Gültekin Bey'le evlendikten sonra öğrendim.
Ben şunu merak ediyorum Gültekin Bey, bütçe yapmayı siz nereden öğrendiniz? Bu konuda konuştuk ama kesin bir fikir edinemedim. Anladığım kadarıyla bu Gültekin Bey'de genel bir yaşam felsefesinin parçası olarak gelişmiş. Bu genel yaşam felsefesini de kendine yetmek, kendi ayakları üstünde durabilmek olarak algılıyorum.
Öğrenciliğimde de banka hesabına babam belli bir para gönderirdi ama ben ayda onun sadece bir miktarını çekerdim.
Bak, belli bir para çekermiş.
Kendi kendimi sınırlandırmaya meraklıymışım demek. Ama hiçbir şeyden mahrum kalmamak şartıyla yapardım bunu. Yani o yaşa uygun olarak tiyatromu, konserimi, arkadaşlarımla buluşmayı ihmal etmezdim. Babam buradan istediğin kadar çek dedi diye iki misli, üç misli çekmek yok, bunu yapmazdım. İnsanın biraz da kendinde oluyor galiba bu. Sonra aile bütçesine aktarıldı bu alışkanlık. Çocukların katılmasında fayda gördük. Çünkü hem sınırlanmaları lazım hem de kendileri o sınır içinde serbest olsun istedik.
Gültekin Yazgan'ın yaşamı kendi çabasıyla inşa edilen bir hayatı temsil ediyor. İçten gelen bir arayış, atılım ve değerlendirme. Büyük resimde tam bir tutarlılık var. İçten gelen bu arayışı olmasaydı sürekli başkasına muhtaç bir insan olarak yaşamak durumunda olacaktı. Hiçbir zorlama olmadan kendisiyle bütünlük içinde olmak Gültekin Yazgan'ın en temel özelliklerinden biri. Mış gibi yaşamanın norm olduğu bir toplumda kişisel bütünlük abidesi olarak gördüğüm bu insanlar benim gönlümde yer etti. Benim kahramanlarımın sınırlar ve sorumluluk bilinci yüksek.
Çocuklar aile yaşamının her yönünün daima parçası oldular. Yani her şey konuşuldu, her şey ortada. Böyle hiçbir şeyimizi gizli kapaklı onlara haber vermeden yapmadık.
Tabii onlar da öğreniyorlar. Şimdi bakıyorum Yankı ayın gelirini nerelere ve ne için verilecek yazmış böyle.
Ama artık onlar kendileri de yapıyorlar bunu.
O alışkanlık yerleştiği için.